Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Bendeniz Nuri Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği yani İGEDER'in katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası programındasınız. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bugün Eğitim Dünyası programında İGEDER'in organize ettiği İlham Veren Konuşmalar başlığı adı altında öğretmenin gönül dünyasına hitap edecek bir paylaşımın özetini sizlerle paylaşıyor olacağız. Bugün ilham veren konuşmalar çerçevesinde Aziz Mahmut Hüdayi salonunda, konferans salonunda çok değerli büyüğümüz, hocamız Osman Nur Topbaş Hoca Efendi'nin konuşmacı olduğu ve bir muallimin nasıl olması gerektiğini, hangi özelliklere sahip olması gerektiğini anlatan güzel bir sohbet oldu. Çok değerli katılımcılar, meslektaşlarımız Manisa'dan, Kayseri'den, Düzce'den ve birçok ilden teşrif ettiler. Hanımefendiler ve beyefendiler, kıymetli meslektaşlarımız, İGEDER gönüllüsü. Hepsine şükranlarımızı sunuyoruz. Salon tıklım tıklım doluydu. Ayaklarına sağlık. Cenab-ı Hak İstanbul'a gelip bu konferansa katılan bütün kardeşlerimizin içtimai kulluk vazifesini Cenab-ı Hak kabul etsin. Tabii ki bu organizasyon içinde İGEDER'e teşekkür ediyoruz. İGEDER'in değerli başkanı Sayın İdris Topçuoğlu Beyefendi'ye ve ekibine şükranlarımızı sunuyoruz. Ben de bendenizle bu programa katıldım. Çok keyif aldım. Dolayısıyla program sonrası da Sayın Osman Nur Topbaş hocamızın ifadelerinden bir özet çıkartmak istedik. Hem kendimiz içselleştirelim, hazmedelim aldıklarımızı, öğrendiklerimizi. Hem de dilimizin döndüğü kadarıyla bu programı canlı yayın takip edemeyen Türkiye'ye ve bizi internetten takip eden bütün gönül coğrafyamızdaki sevenlerimize ulaştıralım diye düşündük. Çok değerli misafirimiz İGEDER'in değerli başkanı, eğitimci, yazar Sayın İdris Topçuoğlu Beyefendi de ayağının tozuyla radyomuza teşrif ettiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık, bir kere elinize sağlık program için. Ayaklarınıza sağlık buraya kadar geldiğiniz için.
Çok biz teşekkür ederiz.
Güzel, etkileyici bir program oldu değerli başkanım.
Eyvallah.
Öncelikle şahsınızda bütün ekibinize şükranlarımızı sunuyoruz.
Estağfurullah.
İGEDER adına ve Erkam Radyo adına şükranlarımızı sunuyoruz. Tabii konuşma, içerik, ortam bir huzur hali vardı. Mesleğimiz itibariyle de mesleğimizle ilgili değerli hocamızdan çok değerli ipuçları aldık. Evet. Heyecanlandık, heyecan duyduk. Cenab-ı Hak tesirini halk etsin inşallah.
Amin inşallah.
Ve sizler de çok güzel duayla oradan ayrıldınız. Ona evet. da şahit olduk. Evet. Cenab-ı Hak inşallah hizmetlerinizi kabul etsin.
Amin.
Cenab-ı Hak İGEDER'imizin bereketini artırsın.
Amin.
Takip edenlerin sayısını artırsın.
Amin inşallah.
Adanmış öğretmenlerin, hani hocamız ifade ettiğiyle mesleğe ram olmuş
eyvallah.
Hocalarımızın, eğitimcilerimizin sayısını artırsın eyvallah. Diyorum değerli başkanım. Evet başkanım, gerçekten orada şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Tabii her bir satır, her bir ifadenin üzerinde saatlerce konuşmak gerekir. Burada hocamız muallimin özellikleriyle ilgili özellikle şu vurgu çok önemliydi. Yani eğitimcinin karakteri talebesini etkiler.
Kesinlikle.
Yani karakter ve şahsiyet inşası önce eğitimcide başlamalıdır vurgusu üzerine evet. mesajlar vardı.
Kesinlikle.
İsterseniz buradan başlamak
Tabii.
istiyorum. Sonra sorularımızı devam ettiririz. Buyurun efendim.
Tabii. Kesinlikle hocam, siz de çok iyi biliyorsunuz ki en önemli mesele rol modellik. Onun için eğitimcinin karakteri ve şahsiyeti çok önemli. Yani hayranlık uyandıramadığınız insanlarda etki bırakamıyorsunuz.
Evet.
Evet, öğretebilirsiniz ama bir davranış değişikliği amaçlıyorsanız, yani eğitim amaçlıyorsanız gerçekten önce bir hayranlık uyandırmanız lazım. Hayranlık uyandırmak için de hayranlık uyandıracak bir hayatınızın, bir kişiliğinizin, şahsiyetinizin olması lazım. Hocamız orada sürekli buna vurgu yapıyor. Biz bunu ama pek çok eğitimcide de görüyoruz. Yani biliyorsunuz hocam, işte İngilizce öğretmenini seven İngilizceyi seviyor. Matematik öğretmenini seven matematiği seviyor. Yani biz hep hocalarımızla bir aradayken, yani muhabbet, sevgi bağını çocuklarda oluşturmanın ilk öncelikli mesele olduğunu. Çünkü seni seven, sende bulunanı da sever. Hatta
evet.
bu konuşmasında da hocamız bunu vurguladı. Eğer sizi severseler öğrettiklerinizi de severler
Tabii.
diye vurguladı.
Evet.
Siz nasıl sevecek, niye sevecek bir insan beni, neden sevecek? Hani bende bir gerçekten hayranlık uyandırıcı bir şey görmeli ki beni sevsin. Bir rol modellik görebilmeli ki ben de bana hayranlığı, bir eğitimciye hayranlığı oluşsun. Bunun için öncelikli olarak karakter ve şahsiyetimiz üzerine, kendi üzerimize biraz yatırım yapmamız gerektiğini sıklıkla vurguladı. Bu zaten okullarımızda hocam görüyorsunuz. Yani en sevilen hocalar aslında.
Karakteri olan tabii, ve karakterine hayran duyduğumuz hocalar.
Kesinlikle. Mesela mi? Nurettin Topçu'yu, Mahiriz'i biz niye anlatıyoruz hocam? Ben dün akşam daha yeni okudum Nurettin Topçu ile ilgili bir kitabı bitirdim. Öğrencileri hayran hocaya. Niye? Evet. Evine gidiyorduk diyor. Ben küçücük bir delikanlıyım diyor. Hocanın evine gidiyorum. Yani 15 yaşında bir gencim. Hoca benim ayağıma terliği uzatıyordu diyor. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi paltosunu bize taşıtmıyordu diyor. Çantasını bize taşıtmıyordu diyor. Muayenehaneme geldi diyor. Mezun oldum, doktor oldum, diş doktoru oldum diyor. Muayenehaneme geldi dişleri için. Para almak istemedim. Kesinlikle kabul etmedi diyor. Ve parasını vererek gitti diyor. Şimdi Mahiriz'e döndüğünüzde de bunları görüyorsunuz. Hiçbir zaman bedavacı olmamış. Yani orada hocamız programda da söyledi. Çocukların bugünkü haline göre değil, istikbalde hangi pozisyonda olacaklarını düşünerek onlara öyle muamele etmelisiniz diye söylemişti. Şimdi Nurettin Topçu'da da Mahiriz'de de bunu görüyor. Bunların hepsi karakter güzelliği, şahsiyet güzelliği. İşte bu güzellik olduğunda çocuk okulu seviyor, öğretmeni seviyor. Biz bunu atlıyoruz. Yani biz bilgilerimizle daha çok insanları kuşatabileceğimizi zannediyoruz ama aslında biz ilgilerimizle insanları kuşatabiliriz. Hatta hocam çok güzel bir söz var ya. Ben bunu çok beğeniyorum. Ne olduğun kulaklarımda o kadar çınlıyor ki ne söylediğini duyamıyorum.
Ya.
Şimdi bu işte yani hani insanlar dudaklarınızı değil adımlarınızı takip ederler diye hani ifade edilir ya. Şimdi bu niye önemli? Sen bir güven oluşturman lazım. Güven oluşturman için hocamız da orada söyledi. İç ve dış bütünlük çok önemli. Yani söylediğini yapıyor musun, yaptığını söylüyor musun? İşte bunlar karaktere hayranlık oluşturuyor. Yıllar önce bir liderlik kitabında okudum hocam. Şöyle bir ifade var, çok iddialı bir ifadeydi. Liderlik arızalarının çoğu diyordu. Liderlik arızalarının çoğu karakter arızasıdır.
Evet.
Yani güveni kuramadın mı liderlik biter. Öğretmen sınıfın lideri. Okul, lideri. Bu kişiler şahsiyet ve karakterleriyle rol modelliğe oynamadıkları sürece, bunu iyi sağlamadıkları sürece eğitim başlamıyor. Eğitim
bir disiplini var. O disiplin önce öğretmenin kendisi disipline etmesiyle başlar.
Kesinlikle.
İrade terbiyesiyle başlar. Bu çok önemli. Şimdi İdris Bey, değerli başkanım, biliyorsunuz Cenab-ı Hak mahlukatı yaratılmışları dört gruba ayırmış. Bir cemadat, iki nebatat, üç hayvanat, beş insanlar. Dört insanlar.
Evet.
Orada bir örnek vardı. Hatta hatırlarsanız denizin kenarında taşlar vardır. Onlar bile dalgalarla terbiye edilmiştir. Sivrilikleri gitmiştir diyor. Bu da taşların terbiyesi değil mi?
Şimdi
bitkilere gelelim. Günümüzde insanlar bitkileri bile terbiye ediyorlar. Buduyorlar, işte yön veriyorlar, şekillendiriyorlar.
Kesinlikle.
Göze hitap edecek noktaya getirebiliyorlar. İlaveten taşlara da bitkilere de dokunduğunuz zaman enerji alıyorsunuz. Günümüzde onlara terapi dersleri bile yapanlar var.
Kesinlikle.
Gelelim hayvanlara. Aklı yok ama hayvanlardan bile terapi oluşturuluyor.
Tabii,
o hayvanlar eğitiliyor, terbiye ediliyor, sırtlar yapılıyor, şu yapılıyor, bu yapılıyor. Gelelim dördüncü grup. Bunlar içerisinde yine Kur'an-ı Kerim ifadesiyle yeryüzündeki her şey Allah'ı tesbih eder, zikreder. Ama Allah'tan en gafil olan insanlar.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Cemadat,
evet,
nebadat, evet, hayvanatı geçiyoruz. Evet. En gafil olan insanlar.
Evet hocam.
Şimdi hocamız orada bir çok önemli bir vurgu yaptı insan eğitimiyle ilgili. Buradan hemen eğitimin insan için ne kadar kutsal ve sorumlu olduğunu ifade eden, mahlukat içinde eğitime en çok muhtaç olan insandır.
Evet.
Allah-u Teala insanı terbiye etme görevini de peygamberler vermiştir.
Evet.
Taşları, denizler, dalgalar terbiye ediyor.
Evet,
değil mi?
Evet,
İşte bitkileri, bitkileri biz insanlar terbiye etmeye çalışıyoruz veya onlar kendi genetik yapılarına göre terbiye ediliyorlar. İşte hayvanlar da kendi dünyası var ama hayvanları terbiye eden insanlar var ama insanlar kim terbiye ediyor?
Evet.
Değil mi?
Tabii.
Peygamberler. Peygamberler terbiye ediyor. Dolayısıyla hocamız orada eğitim de bir peygamber mesleğidir.
Evet.
Diyerek aslında, değil mi? Çok güzel. Biz insan terbiyecisiyiz.
Tabii.
Yani
işte
müthiş bir şey.
Kesinlikle.
En büyük sorumluluk da budur diyor. Onun için ecri çok büyüktür. Değil
Tabii.
mi?
Kesinlikle. İşte Nur abi, burada bizim en kaçırdığımız şey, bir şeye nasıl bir anlam yüklüyorsunuz?
Evet.
Nasıl bir değer yüklüyorsunuz mesleğinize? Şimdi başarılı insanların hayatına bakıyorum. Mesela Mahir'e, Nurettin Topçu'ya bakıyorum. Diyorlar ki, Mahir Hoca diyor ki, talebe evlattan evladır.
Evladır.
Dünya hayatına tekrar gelecek olsam, bin defa gelecek olsam bininde de öğretmen olmak isterdim diyor. Nurettin Topçu diyor ki, öğretmenlik diyor, kalenin kapısını açmak gibidir sınıfın kapısını açmak. Hatta sınıfın kapısını açmak, kalenin kapısını açmaktan
fethi
daha kutsaldır.
Daha şereflidir.
Kutsaldır diyor. Evet. Ne demek istiyor? Yani fetheden bir kumandandan daha yüce bir insansın sen diyor öğretmen olarak. Şimdi sen mesleği buraya koyarsan, mesleğe böyle bakarsan, o zaman meslekle ilgili eforun, enerjin de bambaşka oluyor. Ama ya lanet olsun işte biz de öğretmen olduk. Bu muhtevada bakarsan ya da işte 3 ay tatil yaparız, şöyle olur böyle olur gibi bakarsan işte orada performans ortaya çıkmıyor. Gayret ortaya çıkmıyor. Çaba ortaya çıkmıyor. Bu bir peygamber mesleğidir diye bakarsan. Şeyin de çok güzel bir sözü var Fethi Gemihoğlu'nun. Mahlukatının en şereflisine görevlendirildik.
Tabii.
Onun için en yüksek hizmeti yapmalıyız tabii, diyor. Evet. Mahlukatın en şereflisiyle ilgileniyoruz. Tabii, yani insanla tabii. Onun için en yüksek performansı, gayreti göstermemiz gerekiyor diyor. Onun için yani mesleğimize bakışımız, hocamız bize orada aslında bunu söylüyor. Yani sen mesleğine nasıl bakıyorsun? Bak bu evet. Bir peygamber mesleği. En zor insanı eğitmek ve bu mesleğe sen talip olmuşsun ya da kader icabı böyle bir görevle görevlendirilmişsin. Bunun hakkını bil. Mesleğimize bakışımız sonuç aldırıyor. Bu öğretmenlikle ilgili de değil. Mesela Selçuk Bayraktar. Ben diyor ülkemin hür ve özgür olmasını semalarda hepimize ezberletti bunu değil mi? Sağlayacağım
evet.
diyor.
Evet.
Mesleğini öyle bir yere koyuyor ki ülkenin, İslam dünyasının kaderiyle alakalı kritik bir iş olacak bu diyor. Bir özgüven sağlayacak diyor herkese. Herkese. Şimdi sen mühendisliğe böyle baktın mı işte fabrikada yatarsın. Hiç kimse seni vazgeçiremez. Tüm engellerle
bütün
baş edersin.
Bütün sema gökyüzü senin olur. Yani, öyle hayal kurarsın.
Yani Hindistan bile yani 400 tane SİHA Hindistan'daki operasyonda mesela şöyle olmuş. Duyuyoruz haberlerden. Evet. Tam resmen doğrulandım bilmiyorum. Yani bütün dünyaya dikkatlerini çekersin. Yani evet, Selçuk evet. Bayraktar'ın diyorlar dünya uçak sanayine verdiği zarar 6 trilyon dolar diyorlar. Yani evet. Dolaylı zarar. Ürettiği ürünle tabii, pek tabii, çok şeyi ekarte etmesi dolayısıyla. Şimdi ama mesleğe böyle bakınca bu oluyor.
Evet.
Yani böyle baktın mı Allah da yardım etti mi? Önce Allah yardım tabii, etti mi? Sonra tabii. Sen böyle baktın mı? Haşa harikalar ortaya çıkartabiliyorsun. Yani dolayısıyla hocamız da burada diyor ki yani öğretmenliğe böyle bakın.
İşte ne kadar geleceğe dönük güçlü bir tasavvur kurarsan
evet.
bütün imkan ve fırsatlarda onu gerçekleştirmek için koşar.
Kesinlikle.
Mıknatıs
ne kadar güzel ifade
yani
ettiniz.
O tasavvuru evet. biz öğretmenler sınıfına girdiğimiz, göz temasında bulunduğumuz, saçını okşadığımız, işte başını okşadığımız, gönlümüze bastığımız çocuklarımızı gelecekte nasıl tasavvur edersek o kurgu ne kadar büyük olursa aslında bütün kollar da o çocuk, o hayalimiz için imdada yetişir.
Evet.
Yeter ki biz onu büyük tutalım.
Elhamdülillah.
Orada hani Hazreti Ali radıyallahu anh'ın sözü var ya çocuklarınızı asil insan muamelesi yapınız.
Çok mi? Mükemmel bir şey.
Asil işte. İnsan mı? İşte, o şekilde girebildiğimiz an zaten
evet.
bir kere öğretmen o zaman kendi kendine
tabii.
tutum ve davranışı,
tabii,
tarzı değiştirir. Çünkü biz şunu biliyoruz. NLP'de bir kural var ya bilinç dışı zihin hayal ile gerçeği ayırt edemez.
Evet.
Sen sınıfa ne diye giriyorsun?
Evet.
Asil insanların olduğu sınıfa giriyorsun.
Evet.
O zaman ne yapıyorsun? Sen de asil insan gibi muamele etmeye başlıyorsun.
Evet.
Bak,
evet
bilinç dışı zihin ona doğru kodluyor kendinizi. Bu çok
harika
önemli
bir
şey.
Evet.
Hayallerimizi hep güçlü tutmak lazım. Yani Celalettin Ökten, Nurettin Topçu yaşadıkları dönem için değil bu dönemler için çalıştılar, hizmet ettiler. Yani o dönem için düşünselerdi zaten böyle büyük konuşulamazdı. Hani hocamız tabii. da dedi ya kaç yıl geçti aradan hala Nurettin Topçu'yu, ya. Celalettin Ökten Mahmut Masa Bayram hocaları gibi evet. hocaları anıyoruz dedi. Kendisi de ifade etti bugün.
Evet.
Hatta ondan dolayı hocamızın şu sözü çok değerli, çok kıymetli. Ecri büyük, mesuliyeti ağırdır. İnsanı yetiştirmek hayattaki zirve sanattır.
Kesinlikle.
Abi bu cümleyi var ya İGEDER bir şey yapmalı böyle afiş etmeler
tabii.
tarafa göndermeliyiz.
Tabii.
Bütün okullara bence.
Tabii işte bu mesleğimizle ilgili bu heyecanı bizim duymamız
evet.
lazım. Bu heyecanı duyarsak abi belasına da sıkıntısına da derdine de katlanırsın.
Evet.
Katlanmak sana zor gelmez. Hatta onları sıçrama taşı görürsün. Bunları yaşıyorum ki güzel şeyler olacak yani.
Evet tabii.
Çünkü şey dedi hocam o benim çok etkiledi beni mesela. Eğitimcilik bir çırpınıştır dedi.
Evet.
Hazreti Peygamber eğitimcilik oturduğu yerde olmaz dedi.
Olmaz
bir çırpınıştır
dedi.
Evet, dedi. Çırpınıştır. Hazreti Peygamber dedi şeye giderken efendim Taif'e gitti dedi. Mekke'de durmadı.
Evet.
Taif'e gitti ve orada bir çile çekti dedi. Hicret etmek zorunda kaldı dedi. Yani bu çırpınışı ortaya koyduğunuzda dedi bereketleri de çok rahatlıkla göreceksiniz. Yani böyle bazen şunu bekliyoruz. Yani okulumuza gittik gül bahçesi. Herkes bizi bekleyecek, iltifat edecek. Bütün imkanlar ayaklarımıza serecek. Aslında böyle bir şey de yok yani.
Yok.
Bunu da kaçırmamak lazım. Dolayısıyla evet böyle yüksek bir sanat. Ama bunun zorlukları var. Ama sen buna bu anlamı yüklersen bu zorluklar sana yağ bal geliyor.
Bunun değeri bu yüksek sanatın, zirve sanatın maddi değerini yaşadığımız anda alamayız. Ama sonraki yıllar kat kat alırız. Bir,
tabii.
iki, bir de bu işin ahireti var.
Evet.
Ahirette de alacağımız katma değer daha büyük olacak. Çünkü insan yetiştirmek, hani bu işin zirvesi ise, en büyük sorumluluksa ve şahsiyet inşası en büyük sermayemizse, yani gerçekten peygamber mesleği olduğuna inanıyorsak zaten mesele çözülüyor.
Tabii. Yani hocam işte bu inanç bize enerji yüklüyor, biliyor musunuz Nur abi? İşte onun için eğitim oturma işi değil, yüksek enerji gerektirir.
Dedi ya, bir maddi enerjinin yanında bir de manevi enerjiye ihtiyaç
var. Yani bir de hocam şöyle, şu oluyor. Orada sohbette de sizin dikkatinizi çekmiştir. Bu enerjiyi nereden bulacağız? İnsanların böyle bir şeyi var. Hocam hem siz, size sormuş olayım, siz bana sormuş olun. Şimdi orada benim yakaladığım bir şey vardı hocam. Enerjiyi bulmak için bize iki şey söylendi. Birincisi, yediklerinize dikkat edin.
Helal gıda.
Helal gıda. Evet. Yediklerinize dikkat edin. Hocam şimdi bakın, ben doktora gidiyorum. Siz gidiyorsunuz. Bırakın doktoru. Ben psikologların kitaplarını okuyorum. Psikiyatrilerin kitaplarını okuyorum. Çok farklı dini grupların, işte Budistlerin, şunların bunların yazmış olduğu işte modern
Doğu kültürel kitapları da
okuyorum. Evet. Ya bakıyorum, herkes gerçekten önce yemekten başlıyor. Uykudan başlıyor. Yani fiziksel anlamda dünyanızı düzenlemeden diyorlar, gerçek bir mutluluğu, huzuru bulamazsınız diyorlar. Şimdi Peygamber Efendimiz'in hadisleri bize bunu söylüyor. Hocamız da ilk önce buna temas ediyor. Önce yediğine dikkat edeceksin. Orada da belli. Helal olacak, temiz olacak, değil mi? Yani bunlar olacak. Sonra şu da benim çok dikkatimi çekti hocam. Enerji diyoruz ya, nereden bulacağız biz bu enerjiyi? Çünkü dedi, maddi şeylerin manevi enerjileri vardır.
Tabii,
o yediğin şeyler sende manevi olarak bir enerji oluşturur. Enerji bunu, bu açıklamayı da yaptı. Bunu bugün bilim adamları da söylüyor.
Söylüyor tabii.
Şimdi sonra dedi, kimle olduğuna dikkat edeceksin.
Kimle beraber olduğuna dikkat edeceksin.
Yani şimdi ben bütün arkadaşlarıma hep her zaman söylüyorum, öğretmen. Kardeşim enerji bu.
Bu.
Bir, yediğine, içtiğine, dikkat uykuna, et. Kendi kişisel, fiziksel hayatına dikkat et. Burada temiz, helal dairede kalmaya çalış. İki, kimle berabersin? Kimle olduğun, kim olacağını göstergesi
tabii,
hocam.
Tabii.
Çok güzel bir söz bu.
Hazreti Mevlana'nın olduğunu zannettiğim bir söz. Düşünceleriniz yediklerinizdendir diyor.
Tabii. Hocam zaten şimdi dürtü kontrol bozukluğuyla uğraşıyoruz. Bir sürü şeyle uğraşıyoruz. Tabii. Ne diyorlar doktorlar? Bunların hepsi paketli gıdalar ya da ya sağlıksız beslenme, fast food beslenmesi, çocuklarımızda şeker, işte diyabet, dürtü bozuklukları, dünya hepsi kadar hastalıklar çıkartıyor. İşte yediğin,
hem helal olacak yedikleriniz, hem de enerjisi yüksek olan enerji olacak. Senin yani maddi enerji kadar manevi enerji de verebilecek. Hocamızın zaten oradaki yediklerimiz sadece maddi enerji kaynağı değildir. Aynı zamanda manevi enerji sağlar.
Kesinlikle
yani
hocam.
Yani bir de manevi enerji besi. İkinci unsur da salih ve sadık insanlarla bir ve beraber olmak. Yani iyi insanlarla birlikte olabilmek vurgusu vardı.
Aynen, kimle olduğumuz,
tabii kimle çok
kim
önemli.
Kim olacağımızı belirliyor. Buna dikkat edeceğiz. Şimdi hocam orada yani öğretmenler odasında ya da hayatımızda kimler var yani? Hayatımızda ben bakıyorum hocam, Nurettin Topçu'nun hayatında kim var? Sırrı Bey var, Abdülaziz Bekdine ile tanıştırmış arkadaşı tabii, Sırrı Bey. Tabii. Remzi Oğuz Arık var, Nurettin Topçu'ya vatan, dava şuurunu yükleyen kişi Remzi Oğuz Arık. Baktı.
Remzi Oğuz Arık Fransa'dayken de onun etrafını kuşatıp doğru yolda kalmasını sağlayıp vatansever duygusu geliştiren bir insan.
Kesinlikle.
O da abilik yapmış.
Kesinlikle, hatta beraber bir mottoları var. Diyorlar ki bir ömür cephedeymiş gibi yaşayacağız.
Evet,
cepheye gidemedik ama bir ömür böyle yaşayacağız.
Abilik yapmış, o çok önemli bir şey.
Evet, Celalettin Ökten beraber oldu. Her akşam bir ara oldu. Şimdi sen bu adamlarla beraber olduğunda Nurettin Topçu oluyorsun.
Tabii.
Sen borsacıyla, arsacıyla, sürekli bu tür insanlarla, dedikoducularla, yani sığ muhabbet, sığ insanlarla etrafını çevrelediğinde işte bu sefer enerjin de bitiyor, heyecanın da bitiyor, ideallerin de bitiyor. Onun için çok basit iki şey söyledi bize yani. Enerjinizi diri mi tutmak istiyorsunuz çocuklar? Yediklerine dikkat et, ama yani yediğine, içtiğine, yattığına, kalktığına, fiziksel şeye dikkat et. İkincisi, kardeşim kimle berabersin? Kimle birlikte olduğun, kim olacağını belirliyor. Buna dikkat edeceksin.
Bunun üzerine de artı bir orada bir şey daha vardı. Eğitimci kendisini nasıl tekamül ettirmeli, nasıl geliştirmeli, nasıl canlı ve etkili tutar soru şeyinde de eğitimci de sürekli tekamül ve yenilenme bir meslek halidir.
Evet.
Süper
ben de
bir
çok,
cümleydi.
Çok güzel Nuri hocam. Buyurun yani, buyurun devam edin. Ben de bunu not aldım. Mükemmel bir cümleydi bu.
Yani eğitimcinin yerinde sayması doğru değil. Bu meslek itibarıyla çağın gerektirdiği çocukları geleceğe asil insana hazırlayabilmek için sürekli kendimizi yeniliyor, geliştiriyor olmamız gerekiyor. Yani
kesinlikle.
Helal gıda, kiminle beraber, artı mesleki anlamda bu öbür kişisel gelişim, iki hı-hı. madde biraz sizin buyurduğunuz gibi ama yetmiyor. Bir de bu zamanın çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayabilmek için, onları hayata tutunmanı sağlayabilmek için, ahireti iyi kazanmanı sağlayabilmek için de tekamül gerekiyor. İki, tabii. mesleki tekamül, bir de ruhi tekamül.
Tabii. Tabii,
İki tekamül tabii. birden hocamız orada ifade etti. Her mümin bir nevi rehabilite merkezi olmalıdır.
Evet.
Her
evet.
mümin.
Bu da benim çok hoşuma giden şeylerden birisi. Yani eskiden diyor tekkeler vardı. İnsanlar evet. diyor tekkelere gidiyordu, rahatlıyordu, problemi çözülüyordu, derdi çözülüyordu. Bugün de diyor tekkeler yok ama diyor her birimiz tekke gibi olmalıyız. Yani tekke her gibi, birimiz evet. rehabilite eden bir insan olmalıyız.
Birbirimizle birlikte olduğumuzda evet. rehabilite olabiliyor olmamız evet. lazım.
Birbirimize bu şeyi evet. vermeyi evet. ne kadar güzel bir hedef. Yani şahsen 45 yaşındayım. Bu sözü evet. yeniden yazdım evet. hocam. Ya yani bir evet. hedef olarak kendime yazdım. Yani bir insanın, bir eğitimcinin aslında harika bir hedefi. Yani girdiğin yere Acar Baltaş Hoca'dan dinlemiştim hocam yöneticilerle ilgili. Yönetici diyor hocam girdiği yere kendi iklimini taşır. Neşe, mutluluk, dedikodu, huzursuzluk, yöneticinin iklimi neyse o olur diyor. İşte biz öyle bir iklime bürünelim ki rehabilite evet. olsun, bizle oturan, bizle birlikte olan kendini iyi hissettirsin, mutlu hissetsin. Hatta diyorlar ya insanlar ne söylediğinizi unuturlar ama onlarla birlikteyken onlara ne hissettirdiğinizi asla unutmazlar.
Evet.
İşte aslında hocamız orada Nurettin Topçulardan bahsederken aslında topçunun onlara hayranlıkla dinlerdik diyor. Bak duygu
en
var burada.
En haşere öğrenci bile evet. hayranlıkla dinlerdi.
İşte duygu var yani evet, ne hissettirdiği evet, hocanın. Hissettir. İşte evet. bu çok mühim. İşte bizim de böyle güzel bir hedef eğitimci için bu. Seninle birlikte olan rehabilite olayı olabilmeli. İyi hislerle, iyi duygularla ayrılıyor olmalı.
Dolayısıyla eğitimci hiçbir zaman öğrenmeyi bırakmamalı abi. Evet. Öğrendiğini de hayatını süsler cümlesi.
Bir de Nuri evet. hocam bu buyur dediğiniz abi. De çok kıymetli. Hani nasıl rehabilite eden bir insan olacağız? Nasıl enerjimizi koruyacağız? Kesinlikle enerjiyi korumanın üçüncü yolu bence işte biraz önce söylediğiniz sürekli öğrenen olmak. Sürekli öğrenen. Hocam Nurettin Topçu'nun mektuplarını okuyorum. Fransa'daki öğrencisinden istediği kitapların haddi hesabı yok. Sürekli her mektubunda şu kitap çıkmış, bu kitap varmış. Bana o kitapları gönder. Ben sana para gönderiyorum. İtalya'da falanca var. Ona göndereceğim. Onun üzerinden para sana Fransa'ya gelecek. Ya Nurettin Topçu doktorasını Sorbonne'da birincilikle yani, yapmış. Doçentliği yani. Var. Yani filozof bir insan. Ama oradaki öğrencisinden sürekli kitap istiyor. Yani hani bir söz var ya hocam. Kendini beslemeyen öğretmen öğrencisini yer.
Yer.
Şimdi evet, dolayısıyla evet, enerjimiz nasıl evet, olacak? Evet. Heyecanımızla besleneceğiz. İşte okumak.
İşte bugün bu konferansa önemli. Gelenler aslında beslenmenin bir unsurunu yaşadılar. Değil
şimdi
mi?
Bizden göründüğü gibi. Heyecanlandık hocam yani.
Şarj oldu. Değil mi? Oluyorsun, eyvallah. Heyecan duyuyorsun.
Tabii hocam ya.
Ya bazen şuna benzetiyorum. Bataryanın bir ömrü var. Evet. 2-3 gün.
Evet, evet.
Doluyorsun. Evet sonra tükeniyorsun. Tekrar dolmaya ihtiyaç kesin, var. Ya aslında güzel. Böyle bir şey. Yoksa
çok güzel işte hocam.
Şimdi şarj olduk.
Peki
bu,
hocam.
Bu bir ay gitmez, iki ay gitmez.
Eğitimcinin bataryası nasıl dolar Nuri hocam?
Eğitimcinin bataryası böyle güzel salih insanlarda eğitimle ilgili konuda dinleyerek, konferanslar, sohbetler.
Okuyarak.
Işte,
okuyarak. Böyle dolar. Şimdi evet. yerimizden kalkıp bunları yapmayınca etrafa küsüyoruz.
Araştırma yapacak.
Üretiyoruz. Yani bunları.
Problemle karşılaştığında onun önce araştırmasını yapacak. Tabii. Onunla ilgili literatür arayacak. Uzmanlara soracak. Kesin. Ben bu problemi çözme niyetiyle gireceğim. Yoksa etiketlemek çok kolay. Yaramaz çocuk, dürtüsel çocuk, dikkati dağınık çocuk, işte annesi şu, babası şu.
Evet.
Veli de etiketlemek çok kolay tabii, günümüzde.
Tabii
en kolay.
En kolay iş. Suçlamak. Şikayet etmek.
Evet,
şikayet
evet.
etmek diyor bedavadır.
Bedava.
Çözüm ama bir bedel istiyor yani.
Ama halbuki o da bir çocuk. O çocuk benim çocuğum da olabilirdi.
Ya,
o çocuk benim çocuğum da olabilirdi.
Tabii.
Dolayısıyla böyle bir durumda ben mesleki erbap olarak, bir meslek uzmanı olarak ne yapmalıyım ki anneyi eğitmeliyim? Babayı eğitmeliyim.
Ya,
çocukla iyi bir iletişim kurabiliyor olmasını sağlamalıyım.
Hocam benim...
zor çocuğun nasıl baş edebilirim? Bir öğretmen yapan zor çocuklardır zaten.
Kesinlikle. Hocam benim öyle öğretmenlerim evet. var. Sizin de var.
Evet.
Ya din kültürü hocam geçen bana geldi. Birkaç tane öğrencisinden bahsetti. Ya çocukları almış. Annesiyle babasıyla görüşmüş. Çocuklarla dışarıda buluşmuş.
Ya.
Yani onların problemi var. O konsantre olamıyorlar, sıkıntılar yaşıyorlar. Bir sürü bedel ödemiş. Şimdi bu öğretmen var ya, gençle bir çocuk okulun en sevilen öğretmenlerinden
ya,
birisi.
Işte,
yani etmek. Ama nasıl oluyor bu? Ya. Aslında yani 20-30 yıllık öğretmenlerden daha tecrübeli de değil belki.
Ama o, dertlenmiş abi.
Dertlenmiş. Yani 5-6 yıllık bir öğretmen. Ama okulun en sevilen öğretmenlerinden biri. Niye? Yani bakıyorsun hocam diyor çocukların çok sıkıntıları var diyor. Ben diyor aileleriyle de görüştüm diyor. Çocukları dışarıda bir aldım diyor. Saatlerce dinledim diyor. Emeğe bakar mısın hocam ya? Bu öğretmen başarısız olur mu?
İşte o öğretmen.
İşte Nurettin Topçu da bunu yapıyordu.
Tabii. O öğretmen, bahsettiğiniz öğretmen, Allah razı olsun kendisinden, takdir etmek lazım. Şimdi böyle davranıyor. Her bir çocuğa düşüyor. Varsa sorunları, hani hocamız dedi ya, ihtiyacı giderdiniz insan sizindir diyor,
evet,
ya.
Evet.
Evli bekar bilmiyorum. Evlendiğinde, çocuğu olduğunda da veya torunu olduğunda da ileriki zamanlarda Allah da ona davrandığı gibi öğretmene karşılaştıracak.
İnşallah.
Nurettin Topçu ne diyor? Kaderin sırrına vakıf olanlar için sınıf kapısı, fetih kapısı daha şerefli. Ne,
evet,
demek bu?
İşte.
Ya sen sınıfa nasıl giriyorsan,
evet,
o kadar seni bulacak.
Evet.
Sen o çocuğa nasıl bakıyorsan,
kesinlikle,
o aileye nasıl ilgi... Eğer sen o zor çocuğun ile ilgili ya nereden geldi bu çocuk diye dışlıyorsan, ötekileştiriyorsan, bir gün Allah seni o kaderin imtihan edecek.
Kesinlikle hocam.
Eğer aileyi etiketliyorsan, bir gün sen anne olduğunda, baba olduğunda sen de o etiketi yiyeceksin.
Yaşattığınızı yaşıyorsunuz.
Yaşattığını yaşarsın.
Yaşattığını,
bu meslek
yaşıyorsun.
Böyle bir meslek.
Tabii yani.
Ya gerçekten. Ya,
tabii öyle.
Onun için büyük konuşmamak
hocam,
lazım.
Kesin ya. Yani, Peygamber Efendimiz yadırgamayın diyor. Başına gelmedikçe ölmezsin,
evet,
diyor,
evet,
mesela.
Evet.
Yadırgadın. Kesinlikle.
Dolayısıyla bu hocam, işin sermayesi aşk hocam ya.
Aşk tabii hocam. Sevmek.
Sevmek.
Sevmek yani, bu öğretmenlik idealizm olmadan eksik kalır.
Hani üç nitelik sade ya hocamız.
Evet.
Sabır, sebat fedakarlık.
Fedakarlık.
Üç,
evet,
şey.
Evet, evet hocam.
Sabır,
sebat
fedakarlık. Yani
tamam.
Sabır şart.
Tabii.
Zaten bu günümüzde insanlar bu mesleği terk ediyor olmaların nedeni sabır, sebat ve fedakarlık duygularının azalmış olması.
Evet.
Kimse sabredemiyor artık.
Tabii hocam.
O kadar. Eşe sabredemiyoruz, çocuğa sabredemiyoruz, işte arkadaşa sabredemiyoruz, sebat etmiyoruz.
Evet.
Hemen bir şey olduğunda mücadele etmiyoruz, gayret göstermiyoruz, vazgeçemiyoruz.
Ve çok çabuk sonuç bekliyoruz.
Evet, çok fedakarlık, ya fedakarlık yapmadan karşılık bekliyoruz.
Evet, evet. Vermeden almak.
Vermeden almak gibi bir şey.
Öyle bir şey yok.
Öyle
yani.
Olunca.
Alma verme dengesi,
evet,
diye bir şey
var. Bu üç mesleğin, evet, iyi bir coğrafya öğretmeni bilgisine sahip olabiliriz, iyi bir matematik bilgisi sahip olabiliriz, iyi bir fizik, kimya, biyoloji sınıfı öğretmenliği, İngilizce. Ama yanında kişilik özelliklerimiz de bu mesleğin istediği özelliklere sahip olması şeklinde olmalı. Yani nedir? Kişilik özelliklerimiz, iyi bir gözlemci olmalıyız.
Tabii.
İyi bir sabreden olmalıyız.
Tabii.
İyi bir sebat eden olmalıyız. Fedakar,
tabii,
olmalıyız. İletişimimiz,
tabii,
güçlü ve etkileyici olmalı vesaire gibi çoğaltmak mümkün. Ya gerçekten bugün Allah razı olsun
bizim
hocamızdan.
Çok,
evet.
Değil mi hocam?
Bir de gayret ve muhabbet her problemi çözer dedi hocamız.
Evet, tabii. Yani bu da hocam, problemini çözdüğün insan sizindir. Bu söz zaten hocamızın bize...
Problemi görmezden gelmeyin diyor. O,
evet,
problemi çözmek için gayret göster, muhabbetle yaklaşın.
Evet,
yani severek yaklaşın.
Evet, evet.
Yani korkarak, çekinerek, kaçarak, her okulda, her sınıfta kesinlikle problem var.
Tabii.
Her çocuk içinde istersen problem olabilir. Ama o problemi gidermek benim mesleğimin gereği. Çünkü ne diyor? İhtiyacı giderdiğin insan sizindir.
Tabii.
O problem çözdüğün çocuk benim çocuğum. Çocuğum. Çünkü ona başka türlü bakacak bir sefer. Beni daha fazla sevecek, daha fazla sahiplenecek.
Evet.
Bir benim sözümü dinlemeye başlayacak,
evet,
değil mi?
Kesinlikle.
Yani o problemi çözmek için de gayret ve gerekiyor,
yani
muhabbet gerekiyor.
Sana o çocuğu kazanmak için bir fırsat olarak verilmiş. Öyle bakmak lazım.
Mesela acizlik, tembellik, yorgunluk bu meslekte yer bulmaz.
Evet, Nurettin Topçu da bunu çok söylüyor.
Çok söylüyor,
yani,
evet.
Bu yani ona düşmemek, işte ona düşmemek için de hep böyle kendini beslemek kısmında ciddi adımlar atmak lazım. Yani beslenmeyen hocam maalesef, ya beslenmezse bir çocuk büyüyebiliyor mu Nur abi?
Büyüyemez abi.
Yani değil mi? Yani gelişebiliyor mu?
Evet.
Gelişemez. Bazen de şöyle bir yanılgıya da düşüyoruz. Ya hocam ben de gidiyorum, okuyorum ama olmuyor. Yani devam etmek, sebat göstermek lazım. Hocanın biri öğrencisine ya işte okuması için, kendini geliştirmesi için böyle sürekli nasihatlerde bulunuyormuş. O hocası, öğrenci de bir gün gelmişti, ya hocam yapıyorum ama olmuyor işte, dediğiniz gibi olmuyor. Çıkarmış bir hurma vermiş öğrenciye böyle şikayetlenince. Çocuk hurmayı yemiş, sonra hocası demiş ki ne oldu evladım, büyüdün mü demiş. Yok hocam demiş. Bu iş böyle ama demiş. Bir hurma yiyeceksin, iki hurma
yiyeceksin.
Başka gün et yiyeceksin.
Yani.
Böyle böyle büyüyeceksin demiş. Yani bu işler, yani hocam 20 yaşında bir yetişkin olana kadar kaç sene yiyoruz, içiyoruz,
tabii,
bakımlar,
tabii,
tedaviler, şunlar bunlar, ancak bir insan oluyorsun. Yani insan böyle bir yere gitti. Hepimiz sihirli değnek bekliyoruz. Bu hız ve haz çağı,
evet,
enerjinin de çok hızlı dolmasını istiyor. Yani hemen böyle bir şey olacak, tık düğmeye basacağız, çok enerjik olacağız filan. Yani böyle bir dünya yok, böyle bir
hocamız
şey
yok. Hocamız o güzel özetledi ya, bir su dağa tırmanamaz, kayaya tırmanamaz, etrafından dolaşır.
Sebatın örneği.
Evet, sebat etrafından dolaşarak hedefine gider.
Kesinlikle
onun
hocam.
Onun için sabırlı olmak, sebat etmek gerekir.
Kesinlikle
diyor
hocam. Bir de şöyle bir hikaye geçen bana denk geldi. Bu da hani bu şikayet mesleği değildir filan diyoruz ya. Nasıl olacak şimdi? Bir sürü de sıkıntı yaşıyoruz yani. Biz evet. de yaşıyoruz. Sen evet, de yaşıyorsun.
Hepimiz yaşıyoruz.
Yaşıyoruz. Ya sıkıntısız bir dünya yok bir kere. Bunu bir kabul edeceğiz. Yani hani diyor ya problemsiz bir dünya isteme diyor. Güçlü olmak için dua et diyor. Çünkü süper. Böyle bir şey yok. Sen güçlü olmak için bunları hatta Mehmet Hoca demişti. Dalgalarla baş edemezsin. Sörf yapmayı öğren. Evet. Yani mesela evet, böyle evet. olmalı. Bir hikaye var işte. Dervişin biri habire şikayetleniyor. Efendim şöyle, efendim böyle mürşidine. Mürşide de bakmış, olacak gibi değil. Bu çok nasihatten anlamıyor. Buna bir temsil yapalım, metafor şey yapalım. Bir avuç tuz almış, bir bardakta su almış, atmış suyun içine, karıştırmış. Oğlum bu suyu iç demiş. Çocuk ağzına alır almaz hemen tükürmüş. Çok iğrenç böyle evet. tadı bir su. Ne oldu oğlum? Ya hocam çok kötü tadı var.
Tadı çok
falan.
Tuz, çok acı.
Allah Allah, belki gel demiş, dışarı çıkmışlar. Tekkenin önünden bir dere akıyormuş. Aynı avuç tuzu almış, dereye atmış.
Şimdi bu sudan
şimdi iç bakayım yavrum demiş. İçmiş kana kana. Ne oldu oğlum demiş. Hocam bir şey yok. Çok güzel su, problem. İşte demiş. Eğer böyle bir akarsu olursan, gönlünü böyle geniş tutarsan problemler hep böyle bir avuç tuz gibi. Evet. Ama sen bardak olursan böyle olur.
Acını hissedersin.
Hisseder. Ama bir göl olursan, bir nehir olursan evet. o hisseder. Zaman onu hissetmezsin.
Problem o büyük nicazda evet. kaybolup gider. Yani biraz, seninle alakalı bir
işte
şey.
İşte biraz yani. Da kendi iç dünyamız, orada hocamız da bunu evet. söyledi. Kendi iç dünyamıza çalışmamız gerekiyor biraz da. Yani kendimizi nasıl biraz daha geniş gönüllü oluruz, nasıl biraz daha problemlerle başa çıkacak bir ruh ve zihin dünyasına sahip oluruz. Biraz buna da çalışmak gerekiyor tabii işte. Bir akarsu evet. olmanın yoluna bakmalıyım.
İsmet Özel o hikayeyi bir yine bir gazetede köşe yazısında yazmıştı. Sonunda şöyle bitirmişti. Hayatta bardak olmayın. Her zaman göl olmaya aday olun.
Evet, evet, evet.
Bardak ya, olma, göl ol.
Ya, evet abi.
Yani gerçekten yani bizim problemlere bakışımız bizim tekamül seviyemizle alakalı bir şey. Bilgelik de burada oluşuyor zaten.
Tabii.
İşte başkasının problem olup gözünde büyüttüğü ah vah tüh deyip acizliğe ve yorgunluğa düştü bir anda. Aynı olay bir bilge insan, gönlü geniş olduğu için kadere inancı yüksek olan bir insan olaya öyle farklı bakıyor ki olaya muhabbetle bakmak. Hani hocamız diyor problemle muhabbetle bakmak bu işte.
Kesinlikle. İşte bunun için hocam ne yapacağız işte formülü de söylüyor. Evet, evet. Yediğine içtiğine dikkat et. Kimle beraber olduğuna dikkat et ve kendini besle diyor sürekli. Sürekli evet, kendini besle.
Besle.
Kendini besle derken hem ilim alanın ne atıyorum matematik onu da besle. Hem de psikolojik olarak besle, evet. ruhi olarak kendini besle. Yani buna dikkat edersen Allah'ın izniyle çok şey olur. Bir de hocam şimdi bunların mesela bizi dünyanın Türkiye'nin her yerinden dinleyen insanlar var. Ya hocam siz işte İstanbul'dasınız, ne güzel hafta sonu da programlara gidiyorsunuz, kendinizi besliyorsunuz. Böyle şeyler olabiliyor. Şimdi ben şunu çok yapmaya başladım Nuri hocam, kendimi beslemek için. Podcast dinliyorum. Yani radyoyu dinliyordum ya da başka şeylerle meşgul oluyordum. Ama onlar birilerinin bir program akışı var.
Abi özür dile podcast'i biraz açar mısın?
Tamam açacağım şimdi. Açacağım şimdi abi onu.
Herkes benim gibi bilmeyebilir.
Eyvah estağfurullah.
Ya az olabilir.
Estağfurullah. Şimdi şöyle podcast siz bir yayın yapıyorsunuz herhangi bir konuyla ilgili. Onu bir platforma koyuyorsunuz. Oradan insanlar bunu dinleyebiliyorlar. Radyoyu düşünün şöyle, ama.
Reels'ten
çok
değil,
daha farklı. 40
daha
farklı dakika, şey. Yarım saatlik evet, konuşmalar evet. bunlar. Hmm. Mesela Nuri Özkan'ın Nurettin Topçu ile ilgili bir konuşmasını ses kaydına alıyor Nuri Özkan güzel bir şekilde. Bir kanal açıyor podcast platformunda. O kanalda Nuri Özkan'ın kanalına girdiğinizde Nurettin Topçu seminerini Nuri Özkan'ın kanalından dinliyorsunuz. Yani bir hafta bekleyeceğim. Radyoda cumartesi saat 3'e gelecek. Nuri Bey program yapacak diye beklemeye gerek kalmıyor. Sizin tüm programlarınız orada arşivleniyor. Oradan dinleyebiliyorsunuz.
Güzel.
Öteki türlü radyolar çok iyi kanal ya da televizyonlar çok iyi kanal olabilir ama orada birilerinin istediği içeriğe maruz kalıyorsunuz. Podcast'te seçiyorsunuz.
Seçiyorsunuz.
Ne istiyorsanız, kimden, neyden ne hoşlanıyorsanız onu dinliyorsunuz. Ben mesela bunu yapmaya başladım.
O zaman kulaklık var sürekli. Siz de yürüyüş yaparken sürekli kulaklık.
Hocam arabadayken telefonu sesli açınca ses dinliyorsun. Yürüyüş evet. yaparken kulaklık da dinleyebilirsin. Evet. Biz trafikte 2 saat geçiriyoruz hocam.
En az.
Günde en az bir podcast dinliyorum.
Tabii.
Neyle alakalı? Diyelim falanca hocayla, eğitimde, şunla bununla ilgili.
Süper.
Yani kendimizi besleyecek kanalları oluşturmalıyız. Bu çok geniş bir şekilde evet. artık var. Yani bunun için irade göstermeliyiz. Bir Ahmet Hoca var, sen de abi çok iyi tanıyorsun. Bizim problemimiz şu Nuri abi. Şimdi hocamız bize bunları anlatıyor ama içselleştirme noktasında problemimiz harekete geçemiyoruz. Bu anlamda evet. siz de birkaç şey söylerseniz evet. çok güzel olur. Çok güzel bence söyleyeceğiniz şeyler vardır. Ben Ahmet Hoca'dan bir şey öğrendim. Bana dedi ki mesela kitap okuma. Bir delikanlı var yanımda, ona nasihat ediyordu. Ona ettiği nasihatlerden ben not aldım. Kitap okumayı yapamıyorsun. İçinden gelmiyor. İtici bir şey. Yani çok zevkli bir şey değil. Kimse çok güle oynaya kitabın başına oturmuyor. Artık böyle
yok, öyle bir şey
hani
yok.
Belki çok bu işi sevenler, bu istisnalar başka ama dedi ki ona bak şöyle bir kural koyalım dedi. 18 dakika. Ne olursa olsun 18 dakika bugün okuyacağım. İki elim kanda da olsa. Yani 18 dakika çok kısa bir periyot. 10 sayfa okursun 18 dakikada tahmin ediyorum. Şimdi bu kural çok güzel. Ben dedim ya ben de bunu yapayım. Ben okuyorum ama bazen çok yoğun evet. olunca kaçıyor. Mesela ben şu an geçen 2 ayda 4-5 tane kitap okudum elhamdülillah. Buna rağmen okuyamadığım zamanlar oluyor. Bunu kendime kural ettim. Çok yoğun olduğum gün bile 18 dakika okuyacağım diyorum. 18 dakika çarpı 21 gün çarpı 66 tabii. gün yaptığınızda da tabii. davranış oluşuyor. Tabii. Yani ben gelişime vakit ayıramıyorum. O zaman 18 dakika podcast dinlemeye, kitap okumaya neyse birini seç ve buna ayır. Büyüme diyoruz biz buna. Yani büyüme alanı. Büyümen için bunu yapman lazım. Dolayısıyla hani orada kaçmayalım yani bir rutin oluşturmaya. 18 dakika her
abi,
şeyi veriyor.
Güzel yani. Bir öneri. Evet. Yani insan kendisini geliştirmek istedikten sonra işte radyo dinleyerek veya televizyon artık evet. şimdi o kadar kısa kısa filmler ve
tabii,
videolar var
tabii,
ki.
Tabii.
Bir de günlük hayatta işte düşünün şu anda biz 50 dakika hocamızın sohbetini dinledik. İşte kameraya alındı, işte görüntüye alındı. Hemen insanlar bunu çok önemsedik kısımlara 4-5 dakika bölüp yayınlayabiliyorlar.
Tabii.
Ve veya paylaşabiliyorlar. İşte en vurgucu kendisi tabii. açısından en önemli bulduğu yeri noktayı. Evet. O bir heyecan oluşturuyor. Bir ilham oluyor sana. Zaten şeyin adı bu ya ilham veren
evet,
anlatımlar, konuşmalar evet. noktasında. Şimdi biz bile ne kadar ilham aldık bazı hususiyetlerden. Heyecanımız tazelendi. Enerjimiz yükseldi. Daha iyi yapabilmek için burada işte paylaşımda bulunuyoruz. Tabii Cenab-ı Hak tesirini uzun süre herkesin.
Amin.
Ama şu hani Hanzala radıyallahu anh söylediği bir söz var ya uzun bir hadisin sonunda işte Medine sokaklarında yürürken Hanzala radıyallahu anh Resulullah'ın sohbetine çıkıyor. O kadar dolmuş ki. O kadar enerjiyle dolmuş. Ama günlük hayata gidince o sohbetin tesirinin azaldığını hissediyor.
Evet, evet.
Resulullah'ın yanındaki Hanzala ile günlük hayattaki Hanzala arasında bir fark var.
Evet, evet.
Hepimiz olabilir.
Evet,
şu
evet.
anda biz burada heyecan duyduk geldik. Ama birkaç gün sonra bunun tesiri azalacak.
Evet.
Azalabilir.
Evet.
Şimdi dolayısıyla Hanzala radıyallahu anh çok şeye giriyor. Hanzala münafık oldu. Hanzala çünkü oradaki enerji ruh haliyle şu an toplum hayatındaki enerji bir değil.
Kesinlikle.
Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'la karşılaşıyor.
Hı hı.
Ondan sonra bu söyleniyor tabii. Hanzala münafık oldu ya Ebu Bekir Hanzala münafık oldu. Kolundan giriyor. Cezbe hali peygamberimize götürüyor tabii. Nedir ya Hanzala diyor. Hanzala radıyallahu anh anlatıyor. Ya Resulullah diyor sizin huzurunuzdayken o kadar coşuyorum. Hı. O kadar heyecan duyuyorum.
Evet.
O kadar ahiret düşüncem yoğunlaşıyor. Ama buradan çıkıp ev hayatına, iş hayatına, işte sosyal hayata neyse bugünkü dille söylüyorum onu. Gidince buradaki enerji etki bende azalıyor.
Azalıyor.
Onun için kendimi çok şey hissediyorum deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii bu kısmı eksik söyleyebilirim. Dinleyiciler biliyorsa hadis-i şerif unutma şey yapmasınlar. Ya Hanzala diyor benim yanımda hissettiğinizi devam ettirebildiğiniz olsaydınız herkes için cennetlik olurdunuz.
Evet.
Ama ya Hanzala bir saat dünya için bir saat ahiret için.
Evet, evet.
Yani evet bu böyle ama bir de gerçek var. Bir saat dünya için evet. bir saat ahiret için.
Evet.
Bu da dengelemek önemli.
Dengelemek
yani
önemli.
Yani denge ister istemez
kesinlikle.
Böyle durumlarda işte hocamız da buyuruyor ya işte zaman zaman enerji alabileceğimiz kaynaklar oluşturabilmek.
Evet.
Kitap okumak,
evet.
işte bazen film izlemek, işte bir evet. dinlemek,
podcast dinlemek,
radyo dinlemek, böyle güzel insanları dinlemek bir heyecan oluşturuyor. Onun bir tesiri muhakkak olacak. Bir eyleme dönüşecek. Etkisi azaldığında yeniden enerjimizi artıracak, manevi enerjimizi yükseltecek ortamlara gitmek.
Evet.
Yani bu böyle.
Kesinlikle.
Yani buradaki
kesinlikle.
Aldığımız enerji veya burada dinleyen 600 kişi şimdi Manisa'ya, Düzce'ye, Kayseri'ye giderken bunun etkisi birkaç gün sürecek.
Tabii.
Aynı aslında.
Evet.
Ama o hayat veliyle problem,
evet,
aile,
evet,
iş,
evet,
şu, bu evet. derken bazen uzaklaştığımızda da yeniden toparlanmak için spot cümlelere ihtiyaç var.
Tabii ki.
O da varoluş gayemizle alakalı
kesinlikle.
Bir şey. Niçin ben öğretmenlik yapıyorum? O spot cümleyi sürekli hatırımda tutarsam, yazmışsam o zaman dağılmaya başladığımda onu hatırlamaya başlarım.
İşte.
Ey Nuri kendine gel. Hayır sabırlı ol.
Mottolarımız
olmalı.
Evet,
o mottolar zaten bizi diri tutar. Kitap okumaya yönlendirir. Film izlemeye, eğitimsel filmler izlemeye yönlendirir.
Kesinlikle.
Veya radyo dinlemeye yönlendirir. Ve yürüyüş yaparken işte kendine kişisel zaman ayırırken yeni şeyler
tabii,
öğrenmek
tabii,
için
tabii.
ilave. Şimdi teknoloji
tabii.
o kadar gelişti
tabii ki.
Yani şimdi hocamızın sohbetini sürekli dinle. Önceden insanlara böyle imkanı yokmuş.
Tabii.
Yani sohbet dinlemek için geliyorsun.
Evet.
Bir de arkası yok, arşivi yok, hiçbir şey yok.
Tabii,
ama şimdi her şey var. Yani.
Ya zaten şey diyorlar hocam en etkili eğitimin kalıcılık süresi 6 günmüş.
Yani.
6 günmüş. Yani ne kadar etkili
i̇şte
bir eğitim.
İşte şarj gibi izah
yani işte yani. Demek ki 6 günde bir dönüp bir en azından yani her gün okuyamıyorsa bile bir insan 6 evet. günde bir, haftada bir ya dönüp nerede kaldıydık? Ya benim amacım neydi? Ne yapacaktım? Bu işi niye yapıyorum? Nurettin Topçu öğrencilerine bunu çok tavsiye ediyor biliyor musunuz? İç dünyanıza dönün diyor.
Dönün tabii.
Kendinizle baş başa kalın diyor. Sorgulayın kendinizi. Evet. Ben ne yapıyorum? Değerlerim neler? Niyetim ne? O hayattaki varoluş amacım ne? Ne yapmaya çalışıyorum? İç dünyanızda diyor bunu yaparsanız diyor. Bu içinizde işte o hiç bitmeyen bir enerji oluşturmanın yolu da bu zaten. Evet. Dolayısıyla bu gerçekten güzel bir tavsiye.
Vaktimizin sonlarına doğru geliyoruz ama rutinler dediniz ya biraz önce. Evet. Bir yemedeki rutinlerimiz kadar bedenimizi zinde tutacak rutinlerimiz, maneviyatımızı güçlendirecek rutinlerimiz. Bu rutinler iyi oluşturunca sonra mesleğimizi geliştirecek rutinler.
Tabii.
Dörde ayırmak lazım
tabii,
bunu.
Tabii, tabii.
Bunları dört eşit parçada eğer biraz önce ya Hanzala Hı-hı. bir saat dünya için bir saat ahiret için hesabı iyi dengelersek tabii. aslında inşallah hepimiz daha farklı bir şekilde sınıfa gireriz diye düşünüyorum.
Kesinlikle.
Evet. Yani, abi son cümlelerini alalım inşallah.
Yani toparlayalım birkaç dakikamız var. Yani onu da ara ara söyledik ama işte sebat işi evet. bu iş sebat işidir. Çok mühim. Ayıpları örten,
tabii.
ayıpları arayan bir insan değil de ayıpları örtmeye, düzeltmeye çalışan kişidir eğitimci demişti mesela.
Evet.
Böyle yaparsa daha fazla tesir eder demişti. Yani hiç unutmuyorum bir konuşmada da dinlemiştim. Muhatabınızı dinlerken diyor söylediğinin neresi doğru gözüyle dinleyin diyor. Neresi yanlış gözüyle tabii. dinlemeyin diyor.
Tabii neresi doğru.
Yani evet. bu bakış açıları hep işte ayıp aramamak. Eksik noksan kusur aramamak yaklaşımı gerçekten çok kıymetli bir yaklaşım. Hani hayatta mutluluk için de bu çok mühim. Bir yerde okudum yine hocam insan ilkel beyni yaratılışından itibaren hep böyle kendini korumaya savunmaya endeksli. Biri bana zarar verir bir problem olur bir şey saldırır beynimiz hep bu programda diyor. Böyle olunca da diyor insan diyor hep etrafındaki riskleri problemleri sıkıntıları görmeye daha meyyal. Bir kafa yapısına sahip
tabii.
diyor. Bazen olur durup dururken hiç olmayacak bir şey gelir aklımıza. Ya öyle bir şey yok. Hayal kurarız işte şu ölürse şu şöyle bu böyle olsa şöyle yap falan diye durup dururken yani.
Evet.
Bu diyor işte senin o ilkel beyninin diyor ortaya koyduğu manzara diyor. Bununla diyor mücadele etmek için diyor bunu alt edebilmek için işte mesela Mehmet Hoca bize yaptırırdı. Akşam eve gidince çocuğunuza şu soruyu sorun. Bugün yaşadığın üç güzel şeyi söyle bana.
Evet.
Yani insanların güzeli görme.
Tabii tabii.
Güzeli görme şeyini güçlendirin böylece diye tavsiye ediyorlardı. Burada da hocamızın bu sözünde de yani ayıp arayan değil işte üç güzel şeyi söyle bana. Bugün yaşadığın
evet,
üç güzel şeyi.
Tabii.
Yani
veya yaptığın üç iyilik veya gördüğün üç iyilik.
Veya Nuri abi bugün bana kırıcı bir şey söyledi. Evet. Tamam kırıcı bir şey söyledi ama bugüne kadar bana söylediği yüzlerce yapıcı şeyler var. Onları hatırla. Yani işte ayıpları örtme noktasında da bu tür davranışlar, uygulamalar kendi içimizde geliştirirsek hani enerjimiz düşmesin diyoruz
tabii,
ya. Aslında
tabii.
Aslında hocam kalbimiz bir bahçe ya da zihnimiz bir bahçe. Bu bahçeye ne ekiyorsun? Isırgan ekiyorsan diken oluyor. İşte enerjin düşüyor.
Hocamız dedi ya arpa ektin yeden burada bir şey.
Evet buraya güzel şeyler ekiyorsan işte enerjin düşmüyor güzel şeyler buluyorsun.
Evet.
Ayıpları görmemek aslında
evet.
sana yarıyor. Seni dik tutuyor, dinamik tutuyor. Öteki türlü onu gör, bunu gör, şunu gör.
Evet.
İşte enerji bitiyor. Mutlu olamıyorsun, mutsuz olamıyorsun. Mutsuz oluyorsun. Dolayısıyla bu da benim gerçekten kendime aldığım bugünkü noktadan biri.
Bir de orada şununla bitirelim. Maneviyatı olmayan bir hukukçu
cellat
olur.
Evet.
Maneviyatı olmayan bir doktor kasap olur.
Kasap olur.
Maneviyatı olmayan bir öğretmen bir nesli mahveder.
Ya bu da çok etkileyici bir şey. Gerçekten.
Evet.
Buna işte
yani
lazım.
Dolayısıyla ülkenin değerleriyle, kutsallarıyla barışık ve bunları geleceğe taşıyabilecek güçlü iradeye sahip olacak bir öğretmen maneviyatını her zaman diri tutmalı ki kültürümüz, değerimiz gelecek kuşağa taşınabilsin.
Evet.
Yoksa işte nesil bozuluyor.
Evet.
İfsat oluyor.
Kesinlikle.
İfsat edecek o kadar çok hususiyetler var ki.
Evet.
Yani genci de suçlayamıyorsun çünkü çekip götürüyor.
Evet.
Yani kültür emperyalizmi
evet, evet,
küreselleşme
evet.
hepimizi her tarafıyla kuşatmış durumda.
Aynen, aynen.
Yani sizi size bırakmıyor.
Kesinlikle.
Ama biz aile değerimizi, ki bu sene de aile yılı,
evet.
ailemizi ne kadar güçlü tutarsak, aile evet. değerimizi ve çocuklarımız bunun içerisinde ne kadar iyi terbiye edebilirse, sonra okulda öğretmenler ne kadar kültürü hatırlatabilirse çocuklara, gençlere, vatanseverlik duygusu, iman, hakikatler vesaire, o çocuk o zaman kendisini onunla beslediği sürece kötülüklerden korunmuş olur. Düşse bile hatasını fark eder.
Kesinlikle. Nuri abi, biz burada, evet, sizinle sürekli programlarda öğretmen, müdür, yönetici, eğitimci,
evet,
konuşuyoruz. Bir de sizinle biz aile konusu üzerine şöyle birkaç program
konuşalım. Yapalım inşallah.
Yani bu, çünkü eğitimci ne kadar iyi ve güzel olursa olsun, okulun bir minyatürü evde yoksa,
tabii.
Okulda gördüğü harika öğretmenin benzerleri evde yoksa,
tabii,
o çocuğun eğitimi yarım kalıyor.
Yarım kalıyor.
Yani, evet, ne yaparsanız yapın, istediğiniz özel okula yollayın, hiç, evet, fark etmiyor. Evet. Siz evinizde bir terbiye metodu oluşturamadıysanız o eğitim kesinlikle yarım kalıyor. Dolayısıyla bu işin bu tarafını da aile, ebeveyn, bu kısımla ilgili şöyle 3-4 program yapabiliriz yani inşallah.
Siz bence çok önemli abi. Üzerine çalışıp yapalım inşallah.
Tamam. Peki.
Evet. Bitirelim mi? Vaktimizin sonlarına doğru geldik.
Olur hocam, bitirelim.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, bugün Eğitim Dünyası programında İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin, yani İGEDER'in hazırladığı öğretmen buluşmaları, ilham veren öğretmen konuşmalar çerçevesinde değerli hocamız, büyüğümüz Sayın Osman Nur Topbaş hocamızı dinlediklerimizden bir paylaşım, bir özet geçtik. Bu özeti derneğimizin değerli başkanı Sayın İdris Topçuoğlu Beyefendi ile birlikte yaptık. Kendisine şükranlarımızı sunuyoruz. Ağzınıza sağlık. Güzel bir paylaşım oldu hocam. Çok da güzel notlar almışsınız.
Eyvallah. Teşekkür ederiz hocam.
İnşallah Cenab-ı Hak tesirini halk etsin diyoruz. Bir sonraki Eğitim Dünyası programında buluşmak dileğiyle efendim. Kalın sağlıcakla. Rabbim emanet olunuz.